Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2023 sayısından derginin Ebedi Fecre bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kur'ani Talimatlar 57 Felsefe, İlim ve Hikmet başlıklı yazıyı paylaşacağız. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u Bizans'tan aldığında şehir perişan bir vaziyetteydi. Her sahada çöken eden Bizans, şehri de imar ve ihya edemez hale gelmişti. Fatih'ten sonra tahta geçen 2. Bayezid'e meşhur İtalyan mimar ve ressam Leonardo da Vinci bir mektup yazdı. Rönesans'ın mühim simalarından olan bu mimar, padişaha İstanbul'daki cami ve diğer eserlerin plan ve projelerini bizzat yapmayı teklif ediyordu. Bu mektup vezirler arasında sevinç uyandırdı. Derin ve ince bir tasavvufi anlayışa sahip olan 2. Bayezid Han'sa bu teklifi reddetti. Hayret içinde sebebini soranlara ise şu cevabı verdi: "Şayet bunu kabul edersek, ülkemizde üslup ve ruh itibarıyla mukallit bir kilise mimarisi hakim olur. Kendi İslami mimarimiz inkişaf edemez ve şahsiyet kazanamaz." Evet, pazu gücüyle İstanbul'u fethettiğimiz gibi, kendi kıymetlerimizden neş'et eden bir zevki selimle de onu imar etmemiz gerekiyordu. Elhamdülillah bugün İstanbul'a baktığımızda Mimar Sinan'ın, Sedefkar Ahmet Ağa'nın ve emsalinin tamamen milli olan İslam'ın ruhunu ve Osmanlı'nın mührünü taşıyan birbirinden muhteşem eserlerini iftiharla temaşa ediyoruz. Bunun tam tersini maalesef marif sahamızda yaşadık. Ülkemizi işgal etmek isteyenlere karşı mücadele ettik. Bayrağımızı indirmek isteyenlere canımız pahasına karşı koyduk. Çanakkale'de 250 bin şehit verdik. Çetin bir milli mücadele vererek istiklalimizi müdafaa ettik. Lakin sonrasında gençliğimizi ve nesillerimizi şekillendirecek eğitim anlayışını yine o işgal güçlerinin fikir babalarına teslim ettik. İngiliz devlet adamlarından biri kendi meclislerinde eline Kur'an-ı Kerim'i alarak, "Bu kitap Müslümanların elinde bulundukça biz onlara hakim olamayız," demiş, bu sözleri o yıllarda gazetelere aksetmişti. Hakikaten yurdumuzu işgale çalışan fakat cephede kaybedenler, bizzat mekteplerimizde evlatlarımıza hükmetme fırsatı buldular. Bunu memleketin kalkınması ve ilerlemesi için zaruri bir adım diye kabullendirdiler. Halbuki bu noktada da verilen tavizler bir netice vermedi. Bu başarısızlıkların sebebi şudur: her kök, her ağaçtan aşı kabul etmez. Muhteşem bir çınar ağacına bodur bir ağacın aşılanamadığı gibi, bir medeniyet de ruhen kendisine yabancı olan kültürlerin tesirlerinden çoğu zaman fayda yerine zarar görür. Bizim medeniyetimiz, Fahri Kainat Efendimizin Kur'an ve sünnet temelinde inşa ettiği İslam medeniyetidir. Tahsil edilecek ilk ve en mühim kültür İslam kültürüdür. Kur'an ve sünnet kültürüdür. Zira vahye müstenittir. İslam mükemmeldir, mükemmelin mükemmelidir. Asla yabancı bir kültürden yamaya, proteze ve desteğe ihtiyacı yoktur. İslam medeniyeti, insanlık tarihinde bir kere ulaşılabilmiş bir zirvedir. Bunun sebebi, insanın yaratılıştan gelen hususiyetlerinin ilahi ilim, irfan ve hikmetle teçhiz edilmiş olmasıdır. Yani nefsani problemlerin bertaraf edilerek gönüllerin hakiki ilim ve irfanla mezcedilmiş olmasıdır. Her medeniyet kendi insan tipini vücuda getirir. O insan tipi de mensup olduğu medeniyetin sıfat ve karakterleriyle ahenk arz eder. Necip Fazıl şöyle ikaz eder: "Kökünü beğenmeyen dal ve dalını beğenmeyen meyve olgunlaşmadan çürür." Maalesef kökünü beğenmeyen gaflet ehlinin teşebbüsleriyle Tanzimat'tan beri memleketimizin bilhassa marif sahası ruh kökümüze yabancı fikir cereyanlarına teslim edildi. Mütefekkir Cemil Meriç'in ifadesiyle idrake giydirilen deli gömlekleri mesabesindeki ideolojiler memleketimizi kültürel bir istilaya tabi tuttular. Maalesef günümüzde de tahsil yuvalarında bu fikri esarete şahit olunmaktadır. Fizik, kimya, biyoloji gibi fen ilimleri tabiatı inceler. Onların tabi oldukları kaideleri tespit edip onlardan istifade yollarını araştırır. Kim bulmuş, adını kim vermiş olursa olsun aslında bu kaideler Cenab-ı Hakk'ın bu kainatı yaratırken bizim bulup istifade etmemiz için koyduğu kanunlardır. Bir mümin için bu kanunların her biri Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretini, muhteşem azametini, namütenahi hikmet ve keremini ortaya koyan birer tefekkür malzemesidir. Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan ayeti, "Yaratan Rabbinin adıyla oku" fermanıdır ki, devamında çok cömert olan Cenab-ı Hakk'ın insana ilmin vasıtası olan kalemi ihsan ederek bilmediklerini öğrettiğini hatırlatır. Mümin, ilim ve fen yolunda temaşa ettiği, araştırdığı ve öğrendiği her hakikat karşısında eserden müessire, sanattan sanatkâra ve sebepten müsebbibe ulaşmayı bilir. İlimden bu şekilde iki kanatlı istifade edebilenler hakkında, kulları içinden ancak alimler, Allah'tan gereğince haşyet duyar, korkar buyurulmaktadır. Lakin ehli küfür bu kanunları da yaratıcısından tecrit etmeye çalışmıştır. Allah'ın hak ettiği ve vaz ettiği tabiat kanunlarını haşa alemin kendiliğinden meydana geldiğine bir delil olarak göstermeye çalışmıştır. Tarafsızlık ve objektiflik diye süsleyerek faili mutlak olan Cenab-ı Hakk'ı gizlemiş, ateizmden taraf olmuşlardır. Apaçık bir hakikat olan bu muhteşem nizamın bir yaratıcının eseri olduğunu kabul etmek yerine, ard arda sonsuz sayıda şanslı tesadüflerle kendi kendine meydana gelmiş olabileceğini savunmaya çalışmışlardır. Ekranlara profesör diye çıkarılan bazı meşhur simalar, her fırsatta sahasının dışına çıkarak ateizm propagandası yapmaktadır. Tahsil yuvalarında bu anlayışlar hakim oldukça, mekteplerde deizm, ateizm ve benzeri zehirli cereyanların yayılmasında şaşılacak bir şey var mıdır? Charles Darwin, canlıların iptidai atalarından tabii seleksiyon ve kör mutasyonlarla, yani rastgele genetik hatalarla evrimleşerek türler oluşturduğunu iddia etti. Buna göre insan da maymunlarla ortak bir atadan gelmekteydi. İlim irfan yuvası olması gereken tahsil müesseseleri bu tarafkir teorileri ateizme vasıta yapmaya çalışan kişilerin işgaline uğradı. Yüzbinlerce, milyonlarca yıl önce nelerin yaşandığına ait bu iddiaları ispatlamak için birkaç fosil ve bol bol hayal gücü kullanıldı. Tabii seleksiyon ve tekamül iddiası aynı zamanda içtimai ve siyasi cereyanlara da tesir etti. Çünkü bu görüş canlılar aleminde daima güçlü olanın ayakta kalabildiğini iddia etmekteydi. Ayak uyduramayan yok olmaya mahkumdu. Dolayısıyla Avrupa'nın siyasette Machiavel tarafından dile getirilen maksada ulaşmak için her yolu mübah gören anlayışına evrim ilmi bir kılıf oluşturdu. Maymunlarla ortak atadan evrile evrile, tekamül ede ede gelindiği iddiası, kendisini dünyanın geri kalan bölümlerinden üstün gören Avrupalı kibrine ve ırkçılığına da güya bir haklılık payı çıkarıyordu. Avrupalılar en çok gelişmiş ırk olduklarına göre dünyanın geri kalanını yok etmeye yahut köleleştirmeye ve sömürgeleştirmeye hak sahibiydiler. Daha bir asır önce Afrika ve Asya'dan getirilen insanlar canavar medeniyetin göbeğinde, hayvanat bahçelerinde, kafesler içerisinde sergilendi. Bu zalim ve kibirli anlayış da elmas ve altın zengini Afrika, Batı ülkeleri tarafından acımasızca sömürüldü. Halkı hala açlık ve fakirliğin pençesinde. Aynı zamanda Afrika'dan yüz binlerce insan gemilere doldurulup köle olarak Amerika kıtasına götürüldü. Yolda hastalanan Afrikalılar okyanusa atıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 9 milyon kişi öldü. 21 milyon kişi yara aldı, sakat kaldı, perişan oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda 60 milyon insan öldü. Yüz binlerce Yahudi fırınlarda yakıldı. 1944'te Japonya'da iki şehir kömür haline getirildi. Kadınlar, çocuklar, ağaçlar, karıncalar ve canlı namına her şey yok edildi. Gelecek nesiller bile bunun tesiri altında kaldı. Kimi sakat doğdu, kimi yok oldu. Günümüzde hala demokrasi ve insan hakları götüreceğiz maskesi altında Müslüman memleketleri işgal edip yeraltı zenginliklerini sömürmekte ve suni kavgalar çıkarıp taraflara silah satarak vekalet savaşlarında kendilerini yormadan İslam alemini matem ülkeleri haline getirmeye devam etmektedirler. Bütün bu zulüm ve kibrin altında Darwin'in teorileri vardı. Halbuki İslam, güçlü olanın haklı olduğu değil, haklı olanın güçlü olduğu bir nizamı emreder. Osmanlı gibi İslam devletlerine hakim olan nizamı alem mefkûresi de bunun bir tezahürüdür. Diğer taraftan, fen ve bilim sahasının bizzat kendisini putlaştıranlar da oldu. Siyantizm, bilimcilik akımları, fen ve tekniği, din ve ahlakın yerine ikame etmeye çalışarak bilimi, insanlığa yegane yol gösterici saymaya kalktı. Halbuki fen, teknik ve bilim iki tarafı keskin bir bıçak mesabesindedir. O bıçağa bir katil cinayet işlemekte, bir kasap et doğramakta, bir cerrah hayat kurtarmakta kullanabilir. Atom enerjisini, yüz binlerce insan, hayvan ve bitkiyi yok etmek ve geride kalanları sakat bırakmakta kullananlar olduğu gibi ondan sadece elektrik üreterek istifade edenler de vardır. Yani fen kişinin ahlakına göre kullanacağı imkanlar sağlar. Mevlana Hazretleri ne güzel söyler. Ahlaksıza ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir. Her hususta olduğu gibi ilmin de zahir ve batın iki tarafı olur. Eğer mana ve batın tarafı ihmal edilirse, hukuk tahsili bir insanı adalet tevzi eden bir hakim yerine gaddar bir cellat haline getirebilir. Tıp tahsili bir insanı şifaya vesile olan bir tabip yerine organ mafyasına hizmet eden yahut bebekleri katleden kürtajlı bir cani haline getirebilir. Böyleleri için şöyle denilmiştir. Ham tahsil bilgisizliği alır, lakin cehaleti baki kalır. Nitekim Cenab-ı Hak, ehli kitabın ilmi yüklenen fakat onunla amel etmeyen sözde alimlerini kitap yüklü merkeplere benzetmiştir. Mevlana Hazretleri de buyurur, gönle nakşedilen bilgi insana yardım eder, dost olur. Fakat bedende yani zahirde kalan bilgi yük kesilir. Günümüzde tahsil yuvalarında gördüğümüz en büyük problemse indi, sübjektif değerlendirmelerin çok daha fazla rol oynadığı felsefe, psikoloji ve içtimai ilimler sahasındadır. Mesture kızlarımız, mütedeyyin evlatlarımız, belki merak sayıkıyla, belki adındaki ilim kelimesini tarafsız zannederek bu tahsillere yönelebiliyor. Felsefe, psikoloji ve benzeri sahalarda ekseriya gayrimüslim, ateist hatta sapkın fikirlere sahip kişilerin kurduğu esaslara göre bir tahsile yıllarını veriyor. Sormalıyız. Ruhu, ahlakı ve hayatın manasını kime soruyoruz? Felsefe, psikoloji, sosyoloji, iktisat gibi İnsani ve içtimai ilimler, büyük ölçüde esas alınan ideolojilerin kurucularından tesir alır. Çünkü bunlarda kat'i tabiat kanunları yoktur. Fiziğin incelediği atom, doğuda da batıda da aynıdır. Ruha, nefse, topluma, hukuka ve ahlaka dair mevzularsa, milletler, coğrafyalar ve kültürler arasında büyük değişikliklere maruz kalırlar. Noktayı nazar bunlarda büyük tesir icra eder. Felsefe kelime manası olarak hikmeti aramak, bilgelik sevgisi demektir. Celal hocamız bize kelimenin özünde bu mananın olduğunu söylerdi. Sonsuz hikmet sahibi manasına gelen El-Hakim, ismi şerifi Cenab-ı Hakk'ın şerefli esmasındandır. Kur'an hakimdir. Allah hikmeti dilediğine verir. Peygamberlere, Lokman Hakim gibi salih zatlara ihlas ve takvaları nispetinde hikmet lütfetmiştir. Esas hikmet Cenab-ı Hakk'ın kavli ve kevni ayetlerinden takva neticesinde idrak edilebilen sırlardır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekamül etmiş takvalı bir kalbe ayeti kerimede buyurulan kitap ve hikmeti işte bu mahiyette tahsil ettirmiştir. Zaten felsefenin en büyük zaafı nazariyattan ibaret olması, yani ekseriya fil dişi kulelerde masa başında üretilip kağıt üzerinde kalması, hiçbir zaman tatbik sahasına girip müsbet bir netice verememesidir. Halbuki peygamberler ve hak dostları vahye istinad eden talimatlarını yaşayarak yaşatmış, örnek olarak talim buyurmuş ve insanlığa fiili kıstas olmuşlardır. Buna en güzel şahit şu hadisedir. Amerikalı ilim adamı Michael Hart, 1979 yılında dünyanın gelmiş geçmiş en tesirli 100 büyük insanını seçme çalışması yaptı. Büyük insanların kabiliyetlerini, mücadelelerini, icraat ve başarılarını bilgisayara kaydetti. Aylar süren çalışmadan sonra bilgisayar, verilen bilgiler ışığında dünyanın en büyük ismini seçti. Bu isim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem idi. Michael Hart, Peygamber Efendimizin her hususta insanlığa rehberliğini ve muallimliğini şu sözlerle ifade etti. Bir Hristiyan olarak gönlüm Hazreti İsa'nın birinci sırada gelmesini isterdi. Fakat dürüst olmak gerekirse bazı kategoriler vardı ki onu seçmem mümkün olamadı. Mesela İsa Mesih bir baba değildi ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iyi bir babaydı. İsa Mesih koca olamadı ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iyi bir koca oldu. İsa Mesih devlet adamı olamadı ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta da dünyaya örnek oldu. İsa Mesih bir savaşçı değildi ama Hazreti Muhammed büyük bir savaşçıydı. İsa Mesih bir yönetici olamadı ama Hazreti Muhammed oldu. Hikmet mi, nefsaniyet mi? Felsefe namına ortaya konulan muhteva ise maalesef çoğu defa hikmet diye isimlendirilmekten çok uzak, nefsani arzuların ifadeye büründürülmesi, heva ve heveslerin akıl, felsefe ve tefekkür mahsulü diye gösterilmesidir. Felsefe tuzağı, İslam tarihinde yabancı birçok unsurun İslam'a girdiği fakat bir kısmının eski telakkilerini de beraberinde getirmeye kalkması sebebiyle problemlerin yaşandığı Hicri 3. asırdan itibaren İslam alemini tehdit etmişti. Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri felsefeyi baştan başa incelemiş, ondan istifade edilebilecek kısımları tespit etmişti. Gazali Hazretleri bu tahkikat neticesinde İbn Sina, Farabi gibi filozofların 3 yerde inkara, 17 yerde de dalalete düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduklarını ortaya koydu. Müslüman filozofları bu hataya düşüren husus, aleme ve hadisata dair tefekkürlerinde Aristo, Platon gibi putperest Yunan filozofların tesiri altında kalmalarıydı. Mesela Haşrin cismani olacağını reddedip sadece ruhani olacağını iddia ettiler. Halbuki zaman için değilim, insanın her bir atomunda DNA adlı şifresinin saklı olduğunu ispatladı. Yani insanın bedenen yeniden yaratılmasının imkanı ilim çevrelerince de kabul edildi. Hatta çeşitli hayvanlar insanlar tarafından dahi bedenen klonlandı, yani kopyaları suni şekilde üretildi. Filozofların bu iddialarının ne kadar boş olduğu ortaya çıktı. Yine onlar, Allah Teala haşa cüz'iyatı bilmez dediler, sadece külliyatı bilir diye iddia ettiler. Akıllarına hiç sormadılar mı, külliyatı yaratan Allah da cüz'iyatı yaratan başkası mı? Bir yaprak bile ilmi ilahinin sonsuz muhtevası dışında düşmez, düşemez. Onlar bu sahada da Allah'ın zatını Yunan filozofların tasavvur ettiği gibi tasavvur etmek hatasına düştüler. Halbuki insan aklı Allah'ın zatını tefekkür edebilmekten acizdir. Mümin ancak marifetullah'la Rabbini kalpte tanımakta mesafe kat edebilir. Cenab-ı Hak noksan sıfatlardan münezzehtir. Cüz'iyatı bilmemekse bir noksanlıktır. Yine onlar, âlem kadimdir yani ezelidir, yoktan var edilmemiştir dediler. Burada da semavi varlıklara tapınan Yunan filozofların tuzağına düştüler. Gök cisimlerini tanrı edinen Yunanlılar elbette onları kadim kabul edecekti. Halbuki Müslüman filozoflar Kur'an-ı Kerim'de semavatı Allah'ın yarattığını yani yoktan var ettiğini okumuşlardı. Yine de Yunan felsefesinin tuzağına düştüler. Başka dalaletlere de düştüler. Peygamberlik vehbi değil, kesbidir dediler. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın bu husustaki beyanları da gayet açıktır. Onların bu telakkisinde ise haşa vahyi bir muhayyire gücü gibi görme dalaleti vardır. Ez cümle, akıl vahyin muhtevasında kullanılmazsa sahibini ebedi saadete ulaştıracak iman ve istikametten mahrum eder. Nitekim İmam-ı Gazali Hazretleri de akılla ilahi sırlara layıkıyla vasıl olunamayacağı kanaatine vararak aklın ötesine kalbi hayatla geçmenin zaruretini görmüş, ancak bu şekilde mutlak hakikate vasıl olunabileceğini ifade buyurmuştur. Gazali Hazretleri, Tehafütül Felasife, Felsefelerin Tutarsızlığı adlı eserinde, felsefelerin felsefelerini çürüterek aklın acizliğini ortaya koymuştur. Kendi manevi halini de şu şekilde ifade etmiştir. Aklımı gerdim, yırtılacak dereceye geldi ve onun bir noktadan sonra mutlak acizliğiyle karşılaştım. İdrak ettim ki ilahi sırları kavramak için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ruhani füyuzatına nail olmaktan başka çare yoktur. Hak Teâlâ'ya dua ve ilticalarda bulundum. Tefekkür, riyazat ve zikir gibi manevi terbiye neticesinde ruhaniyeti Resulullah'a kavuştum ve kurtuldum. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı derginin Ebedi Fecre bölümünde yer alan Kur'ani Talimatlar 57 Felsefe, İlim ve Hikmet başlıklı yazının ilk bölümünü paylaştık bu akşam. Yarın inşallah kaldığımız yerden Sesi Dergi'de bu yazının devamını aktarmaya gayret edeceğiz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.